Ayrım 9.
Ve işte Demir İş Hanı'nın 51 no'lu küçük odası, siyasal kültürel değişimin ciddi ve tutarlı bir yayın evinin merkezi işlevini yüklenecektir. Vurgulayarak bir kez daha söyleyelim ki, işte bu küçük oda, Türk siyasal kültürel tarihinde yadsınmaz bir yeri olacak olan sol yayınları, Muzaffer ve İlhan kardeşlerin ellerinde biçimlenecektir. Yayınlanmasında ancak 100 yıl sonra Kapital bu odacıkta yayına hazırlanarak basılacak, Darwin 100 yıl sonra bu odadan Türkiye'ye tanıtılacak, Einstein 50 yıl sonra bu küçük odanın penceresinden Türk toplumuna dilini uzatarak gülümseyecektir. Sol yayınlarının ard arda yayımladığı klasikler, Türk düşün ve kültür alanında önemli bir boşluğu doldururken, yayıncı deyimiyle bu işin mutfağında iki kardeşin ekonomik ve siyasal iş bölümü vardır. İlhan yayınların ekonomik ve teknik yükünü taşırken, Muzaffer de siyasal yükünü omuzluyordu. Doğal olarak bu, arkası kesilmeyen soruşturmalar, mahkemeler ve tutuklamaları da göze almak demekti. Bu aynı zamanda İlhan'ın yazgısını sol yayınlarıyla bütünleştirmesi demekti. İlhan bu yayınlarla büyüyecek ve onunla mutlu olacak, onunla üzülecektir. Her kitap onun için yeni bir çocuktur. Her kitabın doğuşu İlhan'da yeni bir çocuğun doğuşu demektir. Belki de o nedenle İlhan'ın yayınlara olan tutkusu ve bağlılığı nedeniyle evlenmeyi uzun yıllar düşünmeyecek, gençliğinin bütün enerjisini kitaplarına harcayacaktır. Her kitabı bir baba sevecenliğiyle okşayarak, bir ana özverisiyle hazırlayıp büyütecek ve halkına sunacaktır. Sol yayınlarında Muzaffer'in payı ile İlhan'ın payını birbirinden ayırmak olanaksızdır. Ancak Muzaffer'in yazınsal çalışmaları, mahkemeler ve kovuşturmaların yoğunlaşmasıyla yayınların yükü İlhan'ın sırtına kaymıştır. Kuşkusuz İlhan'ın yayımcılıktaki doğuştan denebilecek yeteneği ve kazandığı deneyimler, ideolojik, politik ve kültürel bilinci, sorumluluğu yüklenmesinde önemli bir etken olacaktır. Onun yanında Muzaffer'in Türk Solu, Aydınlık, Türkiye Solu gibi dergilerde yayınladığı yazıları da yayınlanmadan önce İlhan'ın mütevazi ama keskin, doğru ama acımasız eleştirilerinden geçecektir. Daha sonra bu alışkanlığı ben de kazanacak, İlhan'a okutmadan bir yazıyı yayınlamayı eksik ve yetersiz görecektim. 1960'lı yılların sonları, sol yayınlarının toplumun düşün dünyasında önemini duyurduğu bir döneme denk düşer. Sol yayınları, bu dönemde tartışmasız büyük ve güçlü bir yayın evi olarak, felsefeden ekonomiye, ekonomiden fizik, biyoloji, kimya gibi temel bilim dallarına, oradan siyasal ve tarihsel yapıtlara kadar uzanan kapsamlı bir yayın evi olma kimliğini kazanmıştır. 70'li yıllar yeni bir toplumsal gelişmeyle başladı. Toplumun içerisine çekildiği bunalım, 12 Mart müdahalesiyle yeni boyutlar kazanmıştı. Doğaldır ki siyasal alandaki etkileşim yanında sol yayınları da müdahaleden payını alacaktı. 12 Mart, Muzaffer'i İlhan'dan alıp koparmış, İlhan için sol yayınlarının kapatılması yanında Muzaffer'in mahkemelerini kovalamak, hapishanelere taşınmak, aileyi geçindirmek gibi son derece ağır sorumlulukları da birlikte getirmişti. İlhan bütün bu güçlüklerin üstesinden de kendine yaraşan onurlu bir biçimde gelmesini bildi. Zafer Çarşısı'nda Onur Kitap Evi'ni açtığı küçücük bir dükkanda içinde biriktirdiği sıkıntıların mide kanamasıyla dışa vurumunu da gizlemeye çalışarak Muzaffer'in çocuklarına azık parası, Muzaffer'e de mapus harçlığı kazanmanın çabasına girecekti. Bununla da yetinmeyerek İlhan tek başına kitap evinin 1,5 metre yüksekliğindeki ara katında Onur Yayınları'nın ilk kitabı Darwin'in İnsanın Türeyişini yayınlayacaktı. Toplumdaki dinamizm 12 Mart'ın engellerini kısa sürede aşıp yeni boyutlar kazanıyordu. Bu gelişme 60 yıllık cezasıyla Ankara hapishanesinde bulunan Muzaffer'i 1974 yılında dışarı bırakıverdi. Ve gene iki kardeş bütünleşmiş olarak o 1,5 metrelik ara katında, o basık tavan arasında, 100 mumluk lambanın sıcağının Ağustos sıcağıyla, tere ve havasızlığa karışan ortamında, yeni bir heyecan ve ümitle, Onur Yayınları yanında, sol yayınlarının yeniden doğuşunu hazırlayacaklardı. Bu birkaç metrekarelik tavan arasında benim de katıldığım inanılmaz bir çalışma temposu ve güçlüğü içerisinde iki yayın evi ard arda yeni yapıtlar üretiyordu. İki yayın evinin gösterdiği çok hızlı gelişme, İlhan'ın günlük yaşamında bir değişme göstermemişti. Bir süre sonra ara kata sığmayan dört kişilik kadro, Kızılay'da İnkılap Sokak'ta iki odalı bir daireye taşınmak değişkenliğine gidebildi. Ve kadroda dört kişiden altı kişiye çıktı. İlhan'ın yaşamındaki bir başka değişme de Gül ile evlenmesi ve ayrı bir eve taşınması olmuştu. Sol ve Onur yayınları gerçekten de hızlı bir büyüme göstermişti. Ancak kimilerinin sandığı gibi bu büyümede iki kardeş deste deste bindikleri istif etmediler. Alabilecekleri halde hanlar, apartmanlar almadılar, arsalar kapamadılar. Tam tersine zaman zaman yakınlarının, dostlarının uyarılarına karşın büyük bir tutkuyla giderek daha zengin bir yayın programı ve bu programı gerçekleştirecek büyük bir basım evi kurmayı yeğlediler. Ankara'nın en seçkin basım evlerinden biri olan ve piyasadan çok daha büyük maliyetle çalışan ilk yaz basım evi böyle kuruldu. Bir başka değişiklik ise iki odalı 6 personellik büronun 5 odalı 12 personelli Kızılırmak Caddesi'ndeki büyük bir büroya taşınması olacaktı. Bütün bu lükse bir de İlhan'ın Beyaz Murat arabasını eklemek gerekiyordu. Sol ve Onur yayınlarında birlikte çalışırken Yeni Ülke dergisini de İlhan ve Muzaffer'in katkısıyla kurdum. Her zamanki alçak gönüllülüğü ve gösterişsiz yaşamıyla İlhan'ı bu derginin biçim, içerik ve teknik tasarımını olduğu kadar derginin yaşama geçirilişini de gerçekleştiren, adı yazılı olarak belirtilmeyen bir kurucusu olarak burada anmak gerekiyor. 40'lı yılların ortalarında, yani İlhan'ın doğum tarihlerinde başlayan toplumumuzdaki ivmeli dinamizm, 50'de, 60'ta ve 70'te duraksamalı ve müdahaleci dönemeçlerden geçerek 80'li yılların kapılarını çalarken yeni bir bunalımın çözüm arayışı da gündeme gelmiş bulunuyordu. Toplumun dinamizminin kaynağı olan güçlerle onu durdurmaya çalışan güçler arasındaki çatışma, toplumu üstüne karabasan gibi çöken bir teröre, korku ve kararsızlığa sürüklemişti. Siyaset yerini komploculuğa, düşünce yerini kabusa terk etmiş, siyasal savaşım alanlardan çekilmiş, sokaklarda ölüm ve korku kol gezer olmuştu. Ölümün hangi köşe başında ve hangi kurban için pusuda beklediği bilinmez olmuştu. Doğaldır ki toplumdaki ekonomik ve siyasal çöküntü Sol ve Onur yayınlarını da etkileyecekti. Muzaffer bir ölüm pususundan İlhan'ın çevikliği ve cesaretiyle kurtulabilmişti. Önlem olarak İlhan onu pek dışarı çıkarmıyordu. Yayınların hızı yavaşlamış, basım evi kapasitesinin altında çalışmaya başlamıştı. Yayın evleri gene Kızılay'da bir işhanının tek odasına taşınmıştı. İlhan iki evin kirası yanında büro, basım evi ve deponun kirasını ödemekte güçlük çekiyordu. Basım evi de kapatıldıktan sonra Murat'ı da satan İlhan için tek lüks, akşamları yeşil biber, beyaz peynirin yanında üçlü bir sofrada iki duble, tek değil, teki Muzaffer içerdi. Rakı içmek idi. Bir de hiçbir zaman yitiremediği yaşama sevinciyle dudağından düşürmediği türküler. 12 Eylül'ü o yaşama sevinci içerisinde ve kendine özgü iyimserliğiyle karşılamıştı. Ama Metin'in bacağının kesilmesiyle sonuçlanacak olan o hastalığı öğrenince ağzından dökülen türküler hüzünlendi. Bir gece Gül ile birlikte ölümü Metin'den uzaklaştırmak için sofralar kuruldu. Rakılar içildi, türküler söylendi. Ölüm Metin'den uzaklaşmıştı ama İlhan'a ağını ördüğünü hiçbirimiz aklımıza getirememiştik. Ve Metin kesilen yaralarının sızısı içinde İlhan'ın ölüm haberini alacaktı. 36 yıllık yaşamıyla belirli bir döneme damgasını vuran bir kuşağın, toplumsal tarihsel gelişmesine denk düşen bir dönemin acısıyla, sancısıyla ve bizzat kendi yaşamıyla noktaladığı bir dönemin günümüzden yarınımıza uzanan bir simgesidir İlhan. Kıraç, tek düze ve yoksul Anadolu bozkırının başkente sürdüğü bu güzel oğul, bu yepyeni yaşamın olanaksızlıkları ve umutları, çaresizlikleri ve özlemleri içinde yoğrularak büyümüş, bilinçlenmiş ve kişiliğini mayalamıştır. Ama hep bozkır çocuğu olmanın utangaçlığını, alçak gönüllülüğünü, özverisini ve onurunu taşımış, gerçek kişiliğini bu karmaşık görünüm arkasında tutmayı yeğlemişti. Böylelerini tanımak için uzun yıllar birlikte olmak, yakınında yaşamak yetmez. Ayrıca acılı, zor ve nankör zaman dilimlerinde birlikte yaşamak da gerekir. Yoksa nice atsız kahraman gibi o engin alçak gönüllülüğü içinde sessizce çekilip gidecektir aramızdan. Hiç kuşkusuz kendisine kalsaydı böyle bir gidişi yeğleyecekti. İlhan şiir yazmadı ama şiiri yaşadı İlhan. Öykücü değildi, romancı olmadı ama en yetkin bir eleştirmen kadar doğru yargıları vardı. İlhan, döneminin en büyük yayımcılarından biriydi. Bu son derece güç işi, büyük bir yetenek ve yetkiyle başarıyordu. Önüne gelen kitap taslaklarını bir sanatçı sabrıyla inceler, irdeler ve seçkin bir zeka kıvraklığıyla aklın süzgecinden damıtarak en yetkin bir Türkçe yapıta dönüştürürdü. Çevirmen değildi ama insanı şaşkınlığa dönüştürecek derecede en karmaşık anlatımları sadeleştirir ve yalın bir metne dönüştürme becerisini gösterirdi. İlhan'ın Muzaffer'le kardeşliği, Anadolu'nun geleneksel kardeşliğinin en katıksız örneğini verirdi. Öyle ki İlhan'ın kişiliği Muzaffer'in kişiliğinde bütünlenmişti. Muzaffer'in kişiliği de İlhan'da somutlaşmıştı. İşte bu nedenle Muzaffer'in ölümü İlhan'ın ölümü olacaktı. Tıpkı İlhan'ın ölümü Muzaffer'in ölümü olduğu gibi. Belki İlhan'ı öldürenler de böyle düşünmüş olmalıydılar. Ve gene çok doğal olarak bu ölümden sonra Muzaffer, Muzaffer İlhan olarak yeniden doğacaktı. Daha önceleri gözaltına alınmamıştı İlhan. Bir kez ve son kez alındı. Sıkı yönetim adli müşavirliği nezaretine 3 gün üst üste getirdiler İlhan'la Muzaffer'i. 7 Kasım günü, o son gün, serbest bırakılacakları beklentisi içerisinde yemek de getirmemiştik. İkindi üzeriydi. İzin alarak nezarette görüştük. İlhan en güzel elbisesini giymişti, bir güveyi gibi. Ankara'nın soluk güneşi yüzünü aydınlatıyordu. Yanakları pembe pembeydi. En güzel yaşındaydı. Ve belki en güzel günündeydi. Kara gözlerinden gülüşleri eksilmiyordu. Ve bir güveyi gibi gitti İlhan. Kasım 1983. Şenal Sarıhan, yaşamı savunmaya. Yorgun başını dik tutmaya çalışıyor. Ellerini cebinde yumruk edip taşıyor bedenini. Siyah çizgili elbisesi içinde iyice incelmiş görünen bacakları ağır bir geçmişi sürüklüyor. Çevresinde başkaları var. Tümü suskun. Söylenecek her şey söylendi. Bugün yinelenecek yalnızca. 1 saat sonra. Başkaları, yaşayandan başka herkes, herkes söyleyecek. O susacak. Susup dinleyecek. Susku sürüyor. Yol 5 dakika sürmez özünde. Bu kadarlık yolu yürüyemeyecek deyin yorgun insanlar. Arabalara biniliyor. Üçlü dörtlü gruplar halinde. Çoğu birbirini tanımıyor. Tanıyanlar da açmıyor ağızlarını. O en öndeki arabaya biniyor. Ak saçlı, ince, çökük bir adamın yanına oturuyor. Küçülmüş bir sigarayı bastırıyor önündeki tablaya. Yenisini yakıyor. 2 nefeste bitecek yol. Bu koşturma niyedir? Aceleye gerek ne? Bu koşuşma özünde kaçmayı gizliyor. Belki biri konuşmaya zorlar öbürlerini. İçinden geldiği için değil, öyle gerektiği zannedildiği için. Konuşmak, anlamını yitirdi çoktan. O unuttu başkaları için konuşmayı. Onunla konuşuyor. Bedeninde 2 can var şimdi. Ona anlatıyor her şeyi, onunla yaşadıklarını. Ondan öncesini ve sonrasını. Ondan sonrası. Sonra olmalı mıydı? Ondan sonra yol bitiyor. Sessiz iniyor herkes. Biri taksi parasını ödemek için geride kalıyor. Kendi oğlu. Boyunca büyümüş. Oğlunu süzüyor. Kardeşinden bir şeyler var mı onda? Onun kucağında mı büyüdü bu çocuk, yoksa birlikte mi büyüdüler? İki oğul büyüttü o. İki oğul, iki kardeş. Bu çocukta kimin emeği fazladır, kimin sevgisi? Babasız günlerinde kim baba olmuştur oğluna? Hem baba, hem kardeş. Belki de arkadaş. Yanına geliyor oğlu. İki ince beden aynı acıya kavruk yakalarına iliştirdikleri kartlarla ilerliyorlar. Oğlan babasını geçiriyor usundan. Babası amcası ile eş. O beyaz mermerlere dikiyor gözlerini. Yakasındaki kart değişiyor merdivenlerin sonunda. Yumuşak bir halıya değiyor ayakları. Hafif bir sigara dumanı doluyor genzine. Sesler. Oyun öncesi tiyatro salonlarını dolduran seslere benziyor. Oyun öncesi sesler. Belki de son perdeyi bekleyen sesler. O sesleri duymuyor. Kalabalıkta birini arıyor gözleri. Varıp esmer bir kadına çakılıyor. Kadın dirseklerini dizlerine dayamış bir şeyler anlatıyor. Genç bir adam dinliyor onu. Nelerden söz edildiğini duymuyor. Neden konuşabilirler? Onsuz söz anlamını yitirmez mi? Onsuz. Çok şey yürüyor. Yaşam adım alıyor durmadan. Onun çocukları büyüyor. İçindeki acıyla birlikte büyüyor iki bebe. O kadın kardeşinin karısı, gözlerinde çivilenmiş acıyla güler yüz gösteriyor onlara. Onun çocukları için ne yapabiliyor kendisi? Gece kapıları kapandığında bu evin, iki çocuk, bir ana. Kanatsız bir ana neler ediyor? Belki kardeşi gizlice gelip sokuluyor aralarına. Gür bıyıklarını bastırıyor onların gül yanaklarına. O geliyor, mutlaka geliyor, şimdi de gelecek. Onu arıyor gözleri. Şimdi karısının yanından o ayağa kalkacak. Notlarla doldurduğu bir bloknotu kapatıp çevreye bakacak. Birden görecek ağabeyini. Yüzündeki şaşkın sevince bakıp ben geldim diyecek. Bugün bana da söz verilmeyecek mi? Sevgiyle sarılacak ona. Kara başını göğsüne dayayıp kokusunu dolduracak ciğerlerine. Gür kaşlarını aşan sevinci bastırıp usulca yanıtlayacak. Söz senin oğul. Söz hep seni aradı. Sahibini aradı hep. Sonra kürsüye geçecek o. Söz onun. O yaşamayı savunacak. Esasla ilgili sav. Esas olan yaşamak. Başı dik ve onurlu. Sevgiyle yaşamak diyecek. Gerçekten yaşamak. Salon boşalıyor. Duruşma odasına. Şimdi başlıyor. Başka davalar. Savunuluyor, suçlanıyor, onanıyor, bozuluyor. Erkek dışarı çıkıyor. İçerinin havası boğuyor onu. Sarı saçları ışıklanan bir kız çıkıyor ardından. Bir şeyler söylemek için yanına varıyor. Vazgeçiyor sonra. Ellerini pantolonunun cebine sokup dolanmaya başlıyor. Yan yana yürüyorlar. Volta atmak bu. İçeriden çağrılıyorlar. Savunma avukatları başlıyor söze. Sesleri cılız ve inançsız mı? Belki. Sesleri duymuyor. Gerçek olmayan hiçbir şeyi duymuyor. Yeni biçimler. Gerçeğin kılıflara alınışı. Sonuç ortada oysa. Acı önümüzde duruyor. Vurmadılar onu. Kimliği belirsiz bir kurşun gelip delmedi bedeni. Vura vura kopardılar yaşamdan. Tekme, tokat, cop. Bu işle görevliydiler. İnsana tutkun bir can, insan elinde yolcu oldu. İnsan elinde. Onu tanıyorlar mıydı? Tanısalar elleri varır mıydı dövmeye? Yürekleri varır mıydı? Emir. Başı, sonu, vereni belirsiz. Emir. Dile diken olup dolanmaz mıydı? Başkalarını duymayalı salt onunla söyleşiyor. Taş olmuş duruyor gerçek içinde. Onun yokluğundan sorumlu mudur? Onun yerinde olabilir miydi? Bir yanlışlığın kurbanı mıdır? Emir kimin içindi? Kimdi ölesiye dövülecek olan? Şimdi o, başkasının canı pahasına mı yaşamaktadır? İçi kavruluyor. Karısının başı tam önünde, dimdik. Bu başı nasıl severdi kim bilir? Siyah bir yumuşaklıkta coşturup avuçlarını nasıl kaynaşırdı bedeniyle? Bu kaynaşmanın ürünüdür o güzel çocuklar. Sevdaca güzel çocuklar. Sevgileri bile eskiyemedi. Kimi kez aşınır gider birlik. Kim bilir, belki onlarınki de. Ama tazeydi her şey. en güzelini yaşarken bitti. Tadı damakta kaldı sevmenin, bir olmanın. Bu kadın kendisine öfkeli midir acaba? Benim yolumu sen açtın ağabey derdi durmadan. Ona yol açmak, ölüme varan bu yol. Yola çıkıştan ve sondan sorumlu mudur? Biz hep birbirimizi yaşıyoruz. Benim acılarımı yükleniyorsun omuzlarına. Çocukla genç arası yaşın. Bir ev erkekliği zor gelir kardeş sana. Gülüyor. Sen herkes için yaşamıyor musun ağabey? Herkes için. Yaşadı mı gerçekten? Geçmişi hesaplaşma için koyabilir mi önüne? Herkes için yaşayan kimdir? Ölüm. Yaşamadan daha dik durulabilir mi önümüzde? Ölüm. Haksız ölüm. Sevilmeye kıyılmayan bir kardeş. Yüreği hepçe güzel. Yüreği dost sofraları gibi donalı. Kardeş. Gözlerini kapıyor adam. İçine bakmak için. Kendi içine. Göz kapakları ağır. Tanıdık bir ses çalınıyor kulaklarına. Esasla ilgili savlarını söylüyor avukatları. Savunma işinin ustaları bunlar. Suçlamaya değil, aklamaya alışmış. Şimdi suçtan söz ediyorlar. Suç olandan, insana yaraşmayandan. Sesleri burkulu. Sayın yargıç, kızımı öpemedim diyor maktul. Kızımı öpemedim. Ses bükülüyor. Göz yaşına dönüştü mü acı, söz bitirir serüvenini. Söz bitiyor. Yeni sözcükler başıboş dolanıyor. Söz sahipsiz. O yeniden açıyor gözlerini. İçindeki acı sevince dönüyor. O giriyor içeriye. Hiç değişmemiş. O günkü giysiler üzerinde, ceketinin düğmelerinde elleri. Ağır ağır yürüyor. Geldiğini bir tek o biliyor. Bir o görüyor belki de. Başkalarını düşünecek durumda değil. Şimdi kürsüde. Notlarını arıyor. Notsuz da anlatamaz mı? Yüzünü göremiyor artık. Güzel vücudu yay gibi geriliyor. Söze başlayacak. Birlikte yaşadıklarını anlatacak. Kendi yaşadıklarını. Onun nasıl gittiğini iyice seçemiyor. Hep düşündü. Kendisini coplara karşı korurken o ne yapıyordu? Korku var mıydı yüzünde? Kendini savunmaya çalıştı mı? Sözlerini anımsıyor ama davranışlarını bilemiyor. Neresine vurdular da kızından söz etti? Kızının sıcaklığını ne zaman özledi? Şimdi anlatacak, duyacak her şeyi. Hep özledi o kürsüde konuşmayı, anlatmayı bildiklerini, doğrudan anlatmayı. Oysa avukatları anlattı ancak. Bir de yazdı. Ama ne kadar becerebildi? Yaşayan o mu? O yaşadı. Ölümü o yaşadı. Şimdi burada. En gür sesiyle yaşamı o savunacak. Bu savunmayı yüreğinin dilini bilenler dinleyecek. Ve yaşamışçasına anlatacak birbirine. 24 Mart 1984 Kafes 1985 Bölüm 3 İlhan'ın anısına türkü.